Ayrım 20. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 255. Rıza Tevfik ve Stuart Mill. Rıza Tevfik, Stuart Mill'in şakirdi irfanı olduğunu söyleyerek övünürdü. Filozofluktan daha iddialı bir kartvizit. İkinci meşrutiyetin fikir adamları bizden daha ciddiydiler. Cumhuriyet nesli, Batı düşünce tarihinde ya sığ bir pozitivizme saplanacaktı, ya iyidiş edilmiş bir Marksizme. Stuart Mill'in şakirdi irfanı olmak, gerçekleşmemiş bir ideal de olsa bir tecessüsün hudutlarını belirlemesi bakımından göğüs kabartıcı. Yeni kuşaklar ne Rıza Tevfik'i tanır ne Stuart Mill'i. Rıza Tevfik, hece vezninde şiirler yazmış, bir ara politikaya sürüklenerek sevri imzalamak hamakatini göstermiş talihsiz bir yazardır. Fikir adamını hiçbirimiz merak etmeyiz. Dilimizde yazılan en geniş, en özgün, en değerli felsefe dersleri onun imzasını taşır. Türkçenin tek felsefe kamusunu o yazmıştır. Düşünce tarihimizde bir dönem açan Ulumu İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası'nın üç kurucusundan biridir. Düşünceyi aforoz eden bir dünyada yaşıyordu. Bir çöküş döneminin temsilcisiydi. Asırlar süren bir medeniyetin heybetli çöküşü. Sevimli filozof Stuart Mill'in belli başlı eserlerini okumuş muydu? İngiliz hakiminin eserlerini ne kadar anlayabilirdi? O dönemde düşüncelerini anlamak, hele hele benimsemek mümkün müydü, bilmiyoruz. Ulumu İktisadiye Mecmuası'nda şöyle bir makaleye rastlıyoruz. Hürriyet, John Stuart Mill, Hürriyeti Nasıl Anlıyor? Cilt 11, sayı 1, sayfa 19 ila 39 ve sayı 2, sayfa 190 ila 237. Rıza Tevfik bu 67 büyük sayfada neler söylemiş? Çağımızın büyük fetişlerinden birini nasıl izah etmiş? Kimsenin umrunda olmamış. Yalnız Hüseyin Cahit 1927'de Stuart Mill'in On Liberties'ini Fransızcadan dilimize çevirmiş. John Stuart Mill, Hürriyet, Türkçe'ye çeviren Hüseyin Cahit Yalçın. Akşam Matbaası, İstanbul 1927, 348 sayfa. Ayrıca On Liberty'nin değişik çevirileri için bakınız John Stuart Mill, Özgürlük Üzerine Seçme Yazılar, çeviren Alime Ertan, Belge Yayınları, İstanbul 2005, 196 sayfa. Özgürlük Üzerine, çeviren Tuncay Türk, Oda Yayınları, İstanbul 2008, 160 sayfa. Hürriyet Üzerine, çeviren Mehmet Osman Dörtel, Liberte Yayınları, İstanbul 2009, 222 sayfa. Çevirmiş de ne olmuş? Aydınlarımız okumuş ve ilgilenmiş mi? Ne münasebet? Stuart Mill çok cepheli bir yazar. Ben üstadı Taine'nin İngiliz Edebiyatı tarihinden tanımıştım. Cilt 5. Taine, Histoire de la Littérature Anglaise, Tome Singulier et Complémentaire, Le Contemporaine, İngiliz Edebiyatı Tarihi. Tamamlayıcı 5. cilt. Çağdaşlar. Cilt 5, bölüm 4. La Philosophique Stuart Mill. 17. baskı. Librairie Hachette et C, Paris, tarihsiz. Sayfa 297 ila 376. Babası iktisatçı James Mill. Çocuk kimseninkine benzemeyen bir terbiyeyle yetişiyor. Herkesin çelik çomak oynadığı yaşlarda Eflatun'u, Aristo'yu okumuş. Latin tarihçileriyle senli benli dost. Rıza Tevfik'in büyük muhabbetinde bu geniş ufukluluğun payı da olsa gerek. O da üstadı gibi düşüncenin bütün zirvelerinde at koşturmuş. Üstelik hocası da yok, kılavuzu da. Üstadımızın üstadını biraz daha yakından tanıyalım. Evet, Stuart Mill de doğunun büyük allameleri gibi bir hezarfen, mantıkçı, iktisatçı, sosyolog. Fil dişi kulede yaşamamış. Liberalizmin tehlikelerini görmüş ve önlemek çarelerini araştırmış. 17 yaşında Hint Kumpanyası'nda memur. İlk iktisat kitabını 1828'de kaleme almış. 1843'te Mantık, 1848'de İktisat Prensipleri. 1853'te Kumpanya'dan atılmış. Bir müddet Fransa'da kalmış. 1859'da Hürriyet'i yayımlamış. Bir ara İngiliz Parlamentosu'nda üye. Diğer eserleri de şunlar. Utilitarianizm, 1863. Auguste Comte ve Pozitivizm 1865. Temsilli Hükümet 1861. Kadının Köleleştirilmesi 1869. Otobiyografi 1873. Din Üzerine Denemeler. John Stuart Mill'in 1806 ile 1873 adı geçen eserlerinin İngilizce orijinalleri şöyle: A System of Logic, Mantık 1843. The Principles of Political Economy, İktisat Prensipleri 1848. On Liberty, Hürriyet 1859. Utilitarianism 1863. Auguste Comte and Positivism, Auguste Comte ve Pozitivizm 1865. Consideration on Representative Government, Temsili Hükümet 1861. The Subjection of Woman, Kadının Köleleştirilmesi 1869. Autobiography of John Stuart Mill, Autobiography 1873. Three Essays on Religion, Din Üzerine Denemeler 1874. Geç evlenmiş ve karısının etkisi altında gençlikteki düşüncelerinden vazgeçmiş derler. Önce liberal, sonra sosyalist. Bununla beraber ferdiyetçilikten hiçbir zaman ayrılmamış. Klasik İngiliz doktrinine daima sadık. Tam rekabetten yana. Gelir dağılımı konusunda Ricardo'dan ayrılır. Onun için mühim olan en iyi dağılım nasıl gerçekleştirilebilir sorunudur. Özel mülkiyet birçok çözüm yollarından bir tanesidir. Otobiyografisinde şöyle der: Gelecek, kişi mülkiyeti ile ortak mülkiyet arasında bir uzlaşma yapacaktır. Mill'e göre, toprak rantı sosyalleştirilmeli, miras kısıtlanmalıdır. Üretim kooperatifleri aracılığı ile ecirlik ortadan kaldırılmalıdır. Ecirlik kötüdür, çünkü çalışanın üretim sonuçları ile ilgisini keser. İktisatçımızın başlıca amacı, asalaklığı ortadan kaldırmaktır. Bazı noktaların altını çizelim. Mill, yalnız bir iktisatçı değil, bir filozof ve bir islahatçıdır da. Düşünce adamının iktisadi kalkınma nazariyesine en büyük katkısı durgunluk teorisidir. Sosyolojik ve ahlaki bir görüş. İktisatçılara göre servetin artışı sonsuz olamaz. Demek ilerleme aşamasını bir durgunluk izleyecek. Ne yaparsak yapalım, ilerleme ırmağı durgun bir denize dökülecek. Bir kelimeyle, iktisadi bir sizifizm kaçınılmaz. Yükselişin sonu yoksulluk. Malthus, insanlığın bu zalim akıbetten nasıl kurtulacağını söylemiş. Mill de Eflatun gibi düşünür. Doğum nispeti ölüm nispetini aşmamalıdır. Kaldı ki durgunluk aşamasından korkmaya lüzum da yok. Bu dönemde iktisadi gelişme durgunlaşacak ama insan zekası hamlelerini sürdürecektir. Mill'e göre insan faaliyetleri içinde iktisadi faaliyet sanıldığı kadar önemli değildir. Şimdiye kadar insanlık enerjisini servet fethine harcamış ama bütün o didinmeler soyumuza mutluluk yerine felaket getirmiş. Gelişen insan zekası artık daha yüksek amaçlar peşinde koşacaktır. Mill daha da ileri gider. İktisadi ilerlemenin olduğu yerde ne ahlaki gelişmeden söz edilebilir ne zihni gelişmeden. Durgun merhalede üretim kaygısı da durgunlaşır. İnsanlar daha adaletli bir dağılım üzerinde kafa yorarlar. Geleceğin toplumunu şöyle tasavvur eder Mill: Emeğin karşılığını alan bir işçi kalabalığı ve sınırlı bir servet. Herkesin boş zamanı olacak ve herkes bu imkandan faydalanarak kafa işleriyle uğraşacak. Ahlak ve sosyal kültür gelişecek, sanat ve hırfetler ilerleyecek. Bir kelimeyle şairlerin rüyasını gördüğü altın çağ gerçekleşecektir. Artık keşif ve icatlar üretimi artırmaya yönelmeyecek, insanlara boş zaman kazandırmak amacı güdecektir. Makine ancak o zaman hayırlı bir rol oynayabilir ve insanlığı maddenin esaretinden kurtararak hakiki hürriyete kavuşturabilir. Oysa şimdiye kadar gerçekleştirilen icatlar tek insanın yorgunluğunu azaltmış değildir. İkinci Meşrutiyet döneminin politikacıları bir an önce endüstri kervanına katılmak için ne yapacaklarını bilemezken İngiliz filozofunun bu tavsiyeleri dinleyici bulabilir miydi? Rıza Tevfik, bütün uzak görüşlülüğüne rağmen Stuart Mill'in tavsiyelerini ne kadar anlayabilirdi? Onu bırakalım, bugün endüstrileşme humması içinde çırpınan yazarlarımız, o büyük insanın endişe ve ümitlerini ne kadar paylaşabiliyorlar? Düşünce hayatımızdan üç kesit. Carra Devo, Rıza Tevfi'ye ayırdığı bölümde üstadı paşalığa tayin etmiş. Baron Carra Vo, Le Penseur de l'Islam, 5 cilt, Paul Gertner, Paris, 1921-1926, cilt 5, Le Secteur, Le Libéralisme Modern içinde, sayfa 159-179. Saygının telkin ettiği bir zuhul olsa gerek. Gerçekten de Rıza Tevfik, irfan hayatımızın kelli felli bir paşasıydı. Tecessüsü, çocukça hevesleri, çağdaşlarına meydan okuyuşu ile çöken bir düzenin sırmaları sökülmüş bir çeşit Ahmet Vefik Efendisi. Edebiyat tarihiyle uğraşanlar, isminin başındaki feylesof sıfatını sonuna kadar yadırgadılar. Osmanlı münevverleri içinde bu makama talip olan hiç kimse görülmemişti. Kelimenin Yunan'daki manasıyla bir filozoftu Rıza Tevfik, yani bir hikmet aşığıydı. Kimsenin dolaşmayı akıl etmediği, hatta varlığından bile haberdar olmadığı metruk mabetlerde tek başına dolaşan bir nevi büyücü. Dudaklarında işitilmemiş isimler, koltuğunda kalın ciltler, meçhul kaynaklara eğilen bu garip yolcu nereye gidiyordu acaba? Yolunu mu şaşırmıştı? Arada bir cesaretini bağışlatmak için halkın arasına bağdaş kurup onun dilinden bir türkü tutturuyordu. Lilliputlar ülkesindeki bu Gülüver, bu kubbede düşüncenin değil bir hoş sedanın baki kalacağını biliyordu galiba. Fakat Sokrat'ın demonu gibi onu da büyüleyen bir ifrit vardı. Tecessüs. Her kılığa giriyordu onu bağışlatmak için. Şimdi meddahtı, şimdi pehlivan, az sonra politikacı, derken saz şairi. 10. asırda yaşasa Safa kardeşlerinden İhvan-ı Safa biri olurdu. 16. asır Fransa'sında Rabelais. Abdülhak Hamit hakkındaki mülahazat-ı felsefesinde Hamit'ten çok kendisi var. Yani kitap daha çok bir otobiyografi. Kamus-ı Felsefe, Rıza Tevfik, Mufassal Kamus-ı Felsefe, Matbaa-i Amire, 1336-1919. İkinci Meşrutiyet, Osmanlı aydınlarının tecessüs hudutlarını ifşa eden bir harita. Zavallı Rıza, ne klasik bir lise tahsili görmüş, ne düşüncenin çorak ve tehlikeli yollarını emin bir kılavuzun ihtarları ile dolaşmak mutluluğuna ermişti. Tek kılavuzu vardı, inzibatsız ve serazat bir merak. Bu rehber onu nice zirvelere sürükledi. Bu çetin yolculuk büyük fetihlerle sona eremezdi. Çünkü o da anasız doğmuştu. Ovidius'un dediği gibi, problem sine matre creatam. Anasız doğan çocuk anlamına Latince deyim. Bir modeli, bir rehberi olmayan düşünür. Masonlukta üstad-ı azam oldu. Bektaşilikte Postnişin kutup. Felsefede ise şakirdi olmayan bir hoca. Marifet iltifata tabidir. Bu Arlekün libası içindeki hakim müsveddesini ne çağdaşları görebildi ne daha sonrakiler. Zirvelerde dolaşanın alın yazısı. Edebiyat tarihimizi şüera tezkiresi olmaktan çıkarıp bir kültür, bir düşünce tarihi yapmaya çalışan Tanpınar da kabiliyetli bir şair olarak etiketlenmedi mi? İkisi de Ogias'ın ahırında efsane söyleyip uykuya daldılar. Namık Çankı'yı hatırlamaya çalışıyorum. Mefisto'ya benzeyen bir hayalet. Neden felsefeye merak sarmıştı? Belki de başka bir şey yapamadığından. Şehrahlardan habersiz olduğu için aradığı meçhule keçi yollarından varmaya çalışan asasız ve abasız bir derviş. Lalande'ın felsefe sözlüğünü çevirmiş dilimize, tercüme bürosuna beğendirememiş. Aristo ile ilgili birçok risaleler yazmış. Hiçbiri ciddiye alınmamış. Ne Müslümandı ne Hristiyan. Bir Ahmet Naim de olamazdı, bir Rıza Tevfik de. Felsefeyi ciddiye almak isteyen, ciddiyetten mahrum bir cumhuriyet öğretmeni. Ama yıkılan bir kültürün mirasçısıydı ne de olsa. Az çok Osmanlıca biliyordu. 30 şu kadar yıl bir enkaz satıcılığı yaptı. Sonunda perişan hayatını perişan bir eserle tamamlamak gibi hazin bir bahtiyarlığı da tattı. Felsefe Ansiklopedisi. Mustafa Namık Çankı, Büyük Felsefe Ansiklopedisi, 3 cilt, Cumhuriyet Matbaası, 1954 ila 1959. Bu şatafatlı isim altında hazmedilmemiş bir irfanın istirafı gizlenmiş. Zavallı çankı, yabancı dili topaldı. Kader onu da muhteşem bir ziyafet sofrasının misafirleri arasına sokmuştu. Nefis taamları ve mahiyetini bilmediği içkileri midesine indirdi. Sonra bu hazmedilmemiş muhtevayı kağıtlara tevdi etti. Ne bir şairdi ne de bir nasir. Felsefe Ansiklopedisi adını verdiği geniş bit pazarında eski eşya meraklılarının antika diye müzelerine koyacağı nice eşyalar bulunabilir. Nereden geldiği belli olmayan, envanteri yapılmamış bir değerler hercümerci. Taşıdığı malzemenin yükü altında çatırdıya çatırdıya ilerleyen eski bir konak arabası. Çankı talihsiz bir Hilmi Ziya'ydı. İkisi de müşterisi olmayan birer müzayede memuru. Bence ülkemizde felsefenin son büyük temsilcisi Rıza Tevfik'tir. Belli bir felsefe mektebine mensup değilmiş. Varsın olmasın. Rıza Tevfik'ten beri felsefe ciddiyetini büsbütün kaybetti. Felsefeye merak saranlar düpedüz birer meczup sayılıyor. Çankı'dan sonra Cemil Sena Bey de bir büyük filozoflar ansiklopedisi yayımladı. Cemil Sena Ongun, Filozoflar Ansiklopedisi, 4 cilt, Remzi Kitabevi, 1974. Çankı'nınkine rahmet okutacak bir hezeyan deposu. Büyük sıfatı, filozofa mı ait, ansiklopediye mi? Filozofun büyüğü küçüğü olmaz. Ya hepsi büyüktür, ya hepsi küçük. Şarlatanlığı isminde bile sırıtan bu bahtsız eseri incelemek lüzumunu dahi duymadık. Hançerlioğlu, Rıza Tevfik'in amatörce dolaştığı, Çankı'nın saikai kaderle içine fırlatıldığı düşünce bahçelerine hazine bulmak iştiyakiyle giren bir sahibi huruç. Tam bir cumhuriyet araştırıcısı. Bu eski polis, edebiyatın birçok dallarında kendini denedikten sonra aradığı açıl susam açılı felsefede bulacağını düşünerek fikir bahçelerini talan etmeye karar vermiş. Bahtiyardır çünkü ne aradığını önceden biliyor. Dünyayı dize getirecek tılsımı azam, Marksizm'dir. Gerçi üstadın Marksizm'le de pek muarefesi yok ama ne beis var. Ulemamız arasında Marks'ı karıştıran kaç kişi gösterilebilir ki? Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Kavramlar ve Akımlar, ilk 7 cilt, Düşünürler, son 2 cilt, toplam 9 cilt, Remzi Kitabevi, 1980. Bir tartışma vesilesiyle. Dilimizde ifadesi bulunmayan mefhumlardan biri de obskürantizm. Obskürantizm için bakınız İdeolojiler ve Çağdaş Elit, Cemil Meriç, Kırk Ambar, Cilt 2, Lehçetül Hakaik içinde. İletişim Yayınları, İstanbul 2006, sayfa 293 ve devamı. Tarihin bütün cinayetlerini yüklenebilecek kadar habis ve lanetli bir kelime. Sokrat'ı zehirleyenler, Aristo'yu ülke dışına kovanlar, Galile'yi mahkum edenler bu illete yakalanmışlardı. Obskürantizm, nura düşmanlıktır. Hakikatin her tecellisini yadırgamak, her inancı susturmak ayırıcı vasıflarıdır bu habasetin. İslam'ın tanımadığı bir illet diye seviniyordum. Ama kuşkulandım birdenbire. Hallacı taşlayan, İhvan-ı Safa risalelerini toplatan, İmam-ı Azam'ı zindana atan kafayla bir engizitör keşişinin kafası birbirinden çok mu farklıydı? Demek ki obskürantizm denilen bela ne bir kavmin inhisarındaydı ne bir çağın. Binbir biçime sürüklenen bu hastalık daha çok ayak takımından kimseler arasında yayılıyordu. Her ülkede başka bir adı, başka bir gerekçesi vardı. İslamiyet'te tek kelimeyle karşılanabilirdi. Taassup. 20 yıl önce basılan bir kitabı okurken bunları düşündüm. İsmail Hakkı Ertaylan, Tevfik Fikret, Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri. Türkiye Emekli Öğretmenler Cemiyeti, İstanbul 1963. Yazar eski bir üniversite hocasıydı. Eser bir çeşit müdafaaname. Her satırından sevgi ve irfan fışkıran bu derbeder sayfalar beni çok etkiledi. Zavallı Fikret, nasıl da kahredici bir dünyada yaşamış. İsmail Hikmet Ertaylan, şairi doğuşundan itibaren adım adım izliyor. ailesini, çevresini, talebelik yıllarını uzun uzadıya anlatıyor. Bütün değerlerin altüst edildiği bir çöküş dönemi. İnsanın insan için kurt kesildiği o mundarlıklar dünyasında asalet ve nezahatini koruyabilen yaralanmış bir gönül, Fikret. Bu küçük kitap o büyük insanın feryat ve ümitlerini dile getirmiş. Bir hal tercümesinden çok bir haile, daha doğrusu destan. Hissediyoruz ki yazar da tasvirini yaptığı hailenin acılarını bütün meraretiyle yaşamıştır. Ama kendinden hemen hiç söz etmiyor. Kahramanın arkasında varlığını sezdiğimiz silik ve sessiz bir gölge. Bölümlerin hepsi iyi işlenmiş. Yazar, edebiyatın dışına çıkmamak için gayret harcıyor. Belgelerle dolu, dürüst ve namuslu bir kitap. Bu zengin ihtisaslar ve müşahedeler mecmuasında çoktandır unuttuğum bir münakaşa şuuruma bıçak gibi saplandı. Konu Fikret'in dindarlığıydı. Gerçi bu tatsız itham çoktan beri geçerliliğini kaybetmiş bulunuyor ama yine de hatırlamakta yarar var sanıyorum. Münakaşayı Rıza Tevfik başlatmış. Türk Ocağı'nda şair dostunu bir takım izansızların suçlamalarına karşı müdafaaya kalkışmış. Konuşma iyi niyetleri çok şüphe götüren bazı dinleyiciler tarafından gazetelere aktarılmış. O dönemin tanınmış İslam ulemasından Darülfünun müderrisi Naim Bey çok sinirlenmiş bu müdafaaya. Önce tartışanları tanıyalım. Rıza Tevfik, Doğu'yu da Batı'yı da anlamak ve değerlendirmek isteyen sonsuz bir tecessüs. Şair olmadan önce mütefekkir. Yasak bölge tanımayan, serazat ve hürendiş bir zeka. Hamid'in şairliğine hayran ama Fikret'in dürüst ve nezih mizacı da onu büyülüyor. İkinci meşrutiyet, bütün meselelerin yeni baştan ele alındığı bir düşünceye başlayış dönemi. Rıza Tevfik, hem geniş irfanı hem büyük seziş ve anlayış cehdiyle o dönemin en dikkate layık temsilcilerinden biri. Kabına sığmayan bu büyük kabiliyet daimi bir arayış içindedir. Bektaşilikte, Posnişin'de de, Masonluk'ta Kutbu Azam. Ama bütün bu tezatlar içinde samimi ve sevimli. Taassup zaman zaman ona da saldırmış. Dövülmüş, sövülmüş ama bütün hakaretler karşısında metanetini koruyabilmiş. Saldıranlar daima çelik bazularından, geniş bilgisinden ve emsalsiz cerbezesinden çekinmişler. Taassubun boy hedefi artık konuşamayan, sağlığında da bir kadın kadar hassas bir şair olan Tevfik Fikret'tir. İlk kurşunu atan Mehmet Akif olmuş. O da tertemiz bir insan. Şair ve birçok bakımdan karaladığı kimseye bir kardeş kadar yakın. Fikret bu çirkin hicviyeyi ölüm döşeğinde okumuş. Müselsel hayal kırıklıklarını Tarihi Kadim başlıklı bir manzumede feryatlaştırmış. Fikret, yeis dolu bir ömrün bütün kahrını kelimeleştiren bu manzumeyi Rübab-ı Şikeste'ye almış. Fakat horoz dövüşüne bayılan, aylak ve şuursuz yığın, o manzumeyi mal bulmuş mağribi gibi ele almış ve şairin hatırasına hakaret kusmak için vesile yapmışlar. Avam her ülkede avamdır. Allah hatalarını affetsin. Ne var ki Ahmet Naim Bey kalabalık içinde kaybolan herhangi bir fani değildir. Buhari'nin hadis tercümesine Zebidi'den çevirdiği Tecrid-i Sarih isimli kitabı eklemiş. Ayrıca 498 sayfalık mükemmel bir ön söz yazmıştır. Sırat-ı Mustakim ve Sebilür Reşat mecmualarındaki makaleleri ise İslami ilimlerdeki behresine su götürmez birer burhandır. Hem Galatasaray Lisesi'nde hem İstanbul Darülfünun'unda uzun zaman hocalık yapan bu âli himmet zat yalnız Doğu ilimlerinin değil çağdaş Batı ilminin de aşinasıdır. Fonksgrive'den çevirdiği İlmün Nefs felsefe istilahlarımızı merak edenler için bugün de çok değerli bir kaynaktır. Ahmet Naim, Mebadi'yi felsefeden İlmün Nefs, İstanbul, 1331-1915. Ahmet Naim, George Fonksgrive'in birçok terim ihtiva eden psikoloji kitabını Türkçe'ye çevirmiş, çevirirken de dipnotları eklemiş, eserin sonuna 1900 felsefi terim için hazırladığı Türkçe karşılıkları koymuştur. Bakınız, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Ben bu kitaptan geniş ölçüde faydalandığımı beyan eder ve merhum üstadın hatırasına şükranlarımı sunarım. Naim Bey, maalesef tamamlanmayan Türk İslam Ansiklopedisi'nin de yazı ailesindendir. Önce çağımızın bir kadir bilmezliğini belirtmek istiyorum. Naim Bey'in ne Meydan Laruz'da ismi vardır ne İslam Ansiklopedisi'nde. Bu şapşal kadir bilmezlik bir nesli töhmet altında bırakacak bir yobazlık örneğidir. Geçiyorum. Rıza Tevfik, Türk Ocağı'ndaki konuşmasında bir inancını dile getirmiş. Fikret, mülhit değildir, mümindir. İmanı bir şekil meselesi olarak ele almamak, kişinin amellerine yani ahlaki davranışlarına bakmak lazımdır. Naim Bey, gazetelere geçerken bir hayli tahriflere maruz kalan bu konuşmaya fena halde sinirlenir. Ve filozofa çok terbiyeli fakat oldukça sert bir cevap yazar. Ahmet Naim, Tevfik Fikret'e dair İstanbul 1336/1920. Ahmet Naim, Doktor Rıza Tevfik'in Türk Ocağı'nda verdiği bir konferansta Tevfik Fikret'i savunarak başta Mehmet Akif olmak üzere İslamcıları tenkit etmesi üzerine bu kitapçığı kaleme almıştır. Bakınız, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Fikret'i tekfir için tartışılmaz bir delil vardır elinde. İslam'ın amentüsü. Tarihi kadimden ustaca seçtiği mısralarla davasını karşı konmaz bir kesinlikle ispata çalışır. Kalabalık, kendi dilini konuşan ve annesinden doğdu doğalı işittiği hakikatleri tekrarlayan Hoca Efendi ile beraberdir şüphesiz. Ama bizce Naim Bey'in suçlamaları yersizdir. Kanaatlerine gönülden katılsak da bu davranışı ciddi bir münevvere yakıştıramıyoruz. Bir Müslüman alimi, avamı nas gibi davranamaz ve davranmamalıdır. Fikret'i solun istismarına mahkum eden Akif ve Naim Beylerin bu düşmanca peşin hükümleri olmuştur. Gelelim Rıza Tevfik'in cevabına. Filozof her zamanki gibi ihtiyatlıdır ama ukalalıktan da vazgeçemez. Nezaketin getirdiği bazı iltifatlardan sonra amacını şöyle belirtir. Medeniyeti sahiha, şeraiti ile uyuşması mümkün olmayan taassup hissesine cihat açmak ve hiç olmazsa genç vicdanlarda o zehirli yılanı boğmak. Filhakika, filozofa göre bütün dinler haktır. Musevi de, Hristiyan da, Budist de mümindir. Şeyh-i Ekber de aynı kanaattedir. Evet, ben din bahsindeki şekli itikada değil, ihlas-ı imana yani fikre değil, hisse daha ziyade ehemmiyet veririm. Ne yazık ki bir failin measiridir cümle hadisat, her itikat akla göre gaibanedir diyen Ziya Paşa merhum, itikatta bütün urefa-i sufiyenin fikrine tercüman olmakla beraber tekfir edilmişti. Konferansta araştırdığım Fikret'te böyle bir faili müessirin vücuduna dair kesin bir inanç var mıydı, yok muydu? Mefhumun ehli sünnet nazarında Müslim sayılıp sayılmayacağı bence büyük bir önem taşımaz. Tarihi kadimi yazdıran Akif Bey'in hicviyesi olmuştur. Bu hicviye ilhamını gazdan yani taassuptan almaktadır. Bu his zamanımızın vicdanına yakışmaz. Ehli Salip'le beraber mündefi oldu gitti. Bir daha gelmemelidir. Fikret iddia edildiği gibi mülhit de olsa faziletli bir adamdı. Fazilet sahibi olmak için mutlaka dindar olmak gerekmez. Bazı dindarlar faziletli olur, bazıları olmaz. Fazileti inançta değil, amellerde aramalıyız. İtikat halisse amelde tezahür eder. Rıza Tevfik, Akif'in hicviyesini İslamiyet'e aykırı bulur. Başlıca düşmanı da taassup ve her düşünene kafir denilmesidir. Muarızların ikisi de terbiyeli ve kibar. Yazık ki aynı üslup nezahatini daha sonraki tartışmalarda bulamıyoruz. Rıza Tevfik, önüne gelene kafir damgasını vuran bu habis zihniyeti İslam tarihinden aldığı birçok örneklerle kınar. Fakat bu konudaki düşüncelerini daha etraflı olarak Kamus-ı Felsefenin nefis bir maddesinde buluruz. Ateizm, zındıklık başlığını taşıyan bu yazıda İslam'ın insafa verdiği büyük önemi uzun uzadıya tespitten sonra bazı yöneticilerin İslam büyüklerine karşı tatbik ettiği istisnai zulümlerin kaynağını araştırıyor. ve bütün bu kepazeliklerin temelinde siyasi menfaatler vardı neticesine varıyor. İbretle okunması gereken bir madde, kamusu felsefenin daha birçok maddeleri gibi. Cemil Meriç, Ateizm Nedir? Kültürden İrfana İçinde, İletişim Yayınları, İstanbul 2013, sayfa 249 ila 254. Üzülerek altını çizelim. Yankıları hala sürüp giden bu tatsız tartışmada Rıza Tevfik, fikir ve vicdan hürriyetini savunmaktadır. Naim Bey üstadımızsa belki içinde bulunduğu çevrenin baskıları ile fani ve minnacık kinlerin tercümanı olmuştur. Allah her ikisine de rahmet eylesin. 20. ayrımın sonu, sayfa 268.